Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yuhanna 12. bölümde Yahudilerin ve Yahudi olmayanların İsa Mesih'e olan tanıklığını görmekteyiz. İsa Mesih, Beytanya'da bir ziyafete çağrılıyor ve bu bölümde İsa Mesih yarış öleme giriyor. İsa Mesih Greklere gidiyor ve İsa Mesih'in saati gelmekte. İsa'nın halka yönelik açık hizmeti yine Yuhanna 12. bölümde son bulmaktadır. İlk olarak birlikte Yahudilerin ve Yahudi olmayanların İsa'ya olan tanıklığına birlikte bakalım. Yuhanna 12. bölümde İsa ile birlikte Beytanya kasabasında yaşayan Meryem, Marta ve Lazar kardeşlerin evini ziyaret edeceğiz. Yuhanna'da Rab İsa Mesih halka yönelik hizmetine Celile'nin Kana köyünde gerçekleştirdiği bir mucizeyle başlamıştı ve o bu hizmetini burada yapacağı bu ziyaretle tamamlayacaktı. Rabbimiz İsa Mesih, Mesih inanlısı bir ailenin önemini burada vurgulamıştır. Böylece 12. bölümün hemen başında şu güzel olayla karşılaşıyoruz. Yuhanna 12. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında şöyle yazar. İsa, Fısıh bayramından 6 gün önce ölümden dirilttiği Lazar'ın bulunduğu Beytanya'ya geldi. Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa ile birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar'dı. Meryem çok değerli, saf, Hint sümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa'nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev, yağın güzel kokusuyla doldu. Yeruşalim'deki Yahudi din önderleri ve ferisiler, İsa'yı öldürebilmek için çeşitli plan ve düzenler kurarlarken, Beytanya'daki dostları onun için bir akşam yemeği ziyafeti düzenlemişlerdi. Birkaç gün sonra üzerine gerileceği çarmıhın gölgesinde, onu sevenler onun için bir ziyafet veriyorlardı. Bu güzel ziyafetle ilgili bütün ayrıntıları teker teker birlikte ele alacağız. İsa Mesih tarafından ölümden diriltilen Lazar, İsa Mesih'le sohbet ediyordu. Bir önceki bölümde İsa Mesih, "Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölmüş olsa da yaşayacaktır," demişti Yuhanna 11. bölüm 25. ayette. Bu söz fiziksel anlamında Lazar'ın yaşamında gerçekleşmişti. Çünkü İsa onu ölümden diriltmişti. Bu aynı söz bu kez ruhsal anlamda bizler için de gerçekleşmiştir. Çünkü bizler suç ve günahlarımız içerisinde ölüydük. İsa'yı ne tanıyorduk ne de onunla ruhsal bir paydaşlık içerisindeydik. Bu nedenle o bizlere şu sözü veriyor Yuhanna 11. bölüm 26. ayette. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Burada çok güzel ruhsal bir görüntüyle karşılaşmaktayız. Ölümden dirilen Lazar, Rab İsa Mesih'le ruhsal bir paydaşlıkta bulunuyordu. Sonra yine aynı yerde İsa'nın ayakları dibinde oturan ve Tanrı kayrasında ve Mesih bilgisinde ilerleme kaydeden Meryem'i görüyoruz. Marta ise yemek hazırlıyor ve sofra kuruyordu. Onun becerisi de buydu ve burada bu yeteneğini açıkça sergiliyordu. Bu üçü canlı bir inanlı topluluğunda kesinlikle var olması gereken unsurlardır. Birincisi Mesih'te yeni yaşam yani Lazar. İkincisi hamd ve tapınma yani Meryem. Üçüncüsü ise hizmet yani Marta. Bizim inanlı topluluğumuzun görünümü de aynen Beytanya'daki bu ev gibi olmalıdır. Bütün bunlar İsa Mesih'in öğrencileriyle bir arada bulunduğu evde olmaktaydı. Bildiğiniz gibi ilk kilise, ilk inanlılar topluluğu bir evde başlamıştı ve yine bir evde son bulabilir. Kiliselerin çoğu Tanrı'dan ve Tanrı'ya ait gerçeklerden uzaklaşmaktadır. Artık kiliseler sadece soğuk bir bina görünümüne bürünmüş, ruhsallıktan ve ruhsal bereketlerden ne yazık ki uzaklaşmıştır. Kim bilir belki de ileride inanlı toplulukları yani kiliseler, Mesih'le gerçek ruhsal bir paydaşlığın var olduğu ev gruplarına dönüşeceklerdir. Daha sonra hamd ve tapınmayı Meryem adındaki bu kadının sözlerle anlatılamayacak kadar güzel ve derin bağlılığında görüyoruz. Bu kadın İsa'nın ayaklarını çok pahalı bir parfümle meshetmiş ve saçlarıyla da silmişti. Bazıları onun İsa'nın ayaklarını yıkayan fahişenin olayı ile aynı olay olduğunu düşünüyorlar. Eğer siz de böyle düşünenlerden biriyseniz eminim günün birinde Meryem'le başınız büyük bir derde girecektir. Bu Meryem tamamen başka bir Meryem'dir. Bu iki olay arasında tek benzerlik ise her ikisinin de İsa'nın ayaklarının bu kadınların saçlarıyla silinmiş olmasıdır. Meryem'in bu hoş kokulu yağla İsa'nın ayaklarını meshetmesinin sonucunda tüm oda hoş bir kokuyla dolmuştu. Yuhanna 12. bölüm 4 ila 6. ayetler arasında ama öğrencilerinden biri İsa'ya sonradan ihanet eden Yahuda İskariyot, bu yağ neden 300 dinara satılıp parası yoksullara verilmedi dedi. Bunu yoksullarla ilgilendiği için değil, hırsız olduğu için söylüyordu. Ortak para kutusu ondaydı ve kutuya konulandan aşırıyordu diye yazıyor. Yahuda İskariyot burada gerçek yüzünü açığa çıkartıyordu. 12'lerin kasadarıydı. İsa ile öğrencilerinin günlük ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan parayı o tutuyordu. Yoksullara hiç aldırış ettiği yok, kendisini kayırmaktaydı. O bir hırsızdı. 12'lere ait olan paranın bir kısmını zaman zaman kendi cebine indiriyordu. Meryem'in elindeki değerli parfümün de satılmasını ve paranın fakirlere verilmek üzere kendisine teslim edilmesini istiyor. Bu yolla bu paranın da bir kısmını cebine indirebilmeyi umut ediyordu. Bugün de Mesih inanlısının karşı karşıya geldiği çetin sınavlardan bir tanesi para konusudu. Bir inanlılar topluluğunun ya da misyon kuruluşunun güvenirliliği para konusunda nasıldır? Verilen bağış amacına uygun olarak mı değerlendiriliyor, yoksa bu paranın bir kısmı ya da hepsi başka bir amaç doğrultusunda mı kullanılıyor? 300 dinar o dönemde bir işçinin yaklaşık bir yılda kazanabileceği bir para miktarıydı. Bu hoş kokulu yağ Meryem için üzerine sürülemeyecek kadar pahalı olduğundan Meryem bunun hepsini İsa Mesih'in üzerine boşaltmayı tercih etmişti. Sevgili dostum, eğer bizler de İsa Mesih'in ayakları dibinde oturup ondan öğrenmenin ne demek olduğunu öğrenmiş olsaydık, eminim daha fazlasını getirir ve hepsini gözümüzü kırpmadan İsa Mesih'in ayakları dibine dökerdik. Meryem bu çok değerli parfümü beyaz bir kaymak taşından yapılma bir kutuda saklıyordu. Bu hoş kokulu yağ, Himalaya'nın eteklerindeki bitkilerden çıkartılan bir yağdı ve çok pahalıydı. Meryem'in bu yağı niçin satın alıp sakladığını biliyor musunuz? Öldüğü zaman kendi üzerine sürülsün diye satın almıştı. Ama şimdi tüm bu yağın hepsini İsa Mesih'in üzerine döküyordu. Bu tam anlamıyla İsa'ya gösterilen tapınma, sevgi ve saygıydı. Yağın hoş kokusu tüm odayı doldurmuştu. Bu aynı koku bugün de dünyayı doldurmaya devam etmektedir. Yuhanna 12. bölüm 7 ve 8. ayetlerde İsa kadını rahat bırak dedi. Bunu benim gömüleceğim gün için saklasın. Yoksullar her zaman aranızdadır ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Bu gerçekten dikkate değer bir olaydır. İsa burada bu kadının kendisini niçin meshettiğini açıklamaktadır. Meryem burada İsa'yı meshetmekle onun yaklaşmakta olan ölümüne ortak oluyordur. Meryem, İsa'nın yakın bir zaman sonra tüm dünyanın günahları uğruna öleceğini sezmişti. Bu nedenle onu önceden meshediyordu. Matta bu olayı anlattığı kayıtlarda İncil'in duyurulduğu her yerde bu kadının yaptıklarının da anlatılacağını yazmaktadır. Bu gerçektir. Bugün bile bu kadının yapmış olduğu bu iş İncil'in duyurulmasıyla birlikte dünyanın her köşesinde insanlara anlatılmaya devam etmektedir. Bu olayın bugün yaşayan bizlere de söyleyeceği bir mesaj var. İsa Mesih fakirlerin her zaman yanımızda olacağını ama kendisinin her zaman yanımızda olmayacağını söylüyordu. Ama bu sözlerle İsa bizi hiçbir zaman bırakmayacağına ve her zaman bizimle olacağına dair vermiş olduğu sözlerle çelişki içerisine düşmüş olmuyordu. İsa Mesih burada bizim her zaman yoksullara hizmet edebileceğimizi, çünkü yoksulların her zaman bizim yanımızda olduğunu ama bunun onun dizleri dibinde oturup ondan öğrenmemize engel olmaması gerektiğini söylüyordu. Sevgili dostum, İsa ile ilgili gerçekleri şimdiden öğrenmeye çalışın. Kutsal kitabı İncil'i okuyun ve gerçek İsa'yı öğrenin. Onu gerçek anlamda öğrenmeden ona hizmet etmeye kalkışarak zamanınızı ve enerjinizi boş yere harcamayın. Yuhanna 19. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında Yahudilerden büyük bir kalabalık İsa'nın Beytanya'da bulunduğunu öğrendi ve yalnız İsa için değil, onun ölümden dirilttiği Lazar'ı da görmek için oraya geldi. Başkâhinler ise Lazar'ı da öldürmeyi tasarladılar. Çünkü onun yüzünden birçok Yahudi gidip İsa'ya iman ediyordu diye yazar. Meraklı turşucu deriz ya, işte bu insanlar aynen böyleydiler. Yahudilerin önde gelenleri İsa ile beraber Lazar'ı da ortadan kaldırmak istiyorlardı. Sanırım buraya gelen insanlar İsa'dan çok ölümden dirilen Lazar'ı görmeye gelmişlerdi. Bunların İsa'ya olan imanları da köksüz bir imandı. İsa Mesih Yeruşalim'e ilk geldiğinde insanlar sözde ona iman etmişlerdi ama o onların yüreklerinden geçeni çok iyi bildiğinden onlara hiç güvenmemişti. Onların imanı meraktandı. Geçici, zamanla yok olur türden bir imandı. Yuhanna 12. bölüm 12. ayette, ertesi gün bayramı kutlamaya gelen büyük kalabalık İsa'nın Yeruşalim'e gelmekte olduğunu duydu diye yazar. Bakın Yuhanna sonsuzluktan çıkıp gelen bu İsa'yı dünya takvimlerine nasıl da yerleştiriveriyor. Fısıh bayramının başlamasına çok az gün kalmıştı. Herkeste bir beklenti vardı. Anımsayacak olursanız Matta'nın kayıtlarında İsa doğduğu zaman onu Yahudilerin kralı olarak adlandıran bazı yıldız bilimciler aramıştı. Şimdi ise hizmetinin bu son günlerinde o yine Yahudilerin kralı olarak adlandırılıyordu. Yuhanna 12. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında hurma dalları alarak onu karşılamaya çıktılar. Hozana, Rabbin adıyla gelene, İsrail'in kralına övgüler olsun diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi, korkma ey Siyon kızı, işte kralın sıpaya binmiş geliyor. Burada İsa Mesih kendisini açıkça Yahudilerin kralı olarak sunuyor. Ama Yahudilerin önde gelenleri tabii ki bunu reddediyorlardı. İsa artık insanların arasında dolaşmıyor, onlara öğretişlerde bulunmuyordu. Bu tür çalışmalar artık onun için sona ermişti. İsa Mesih'in şimdi yaptığı iş, kendisiyle ilgili olarak önceden söylenmiş olan peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesidir. İsa kendisini Mesih olarak Yahudi ulusuna sunmuştu. İsa'nın Yeruşalim'e bu girişi hiç de öyle söylenildiği gibi zaferli bir giriş değildi. Halka açık hizmeti süresince Yeruşalim'e girişlerinde Yeruşalim'in koyun kapısı denilen kapısından içeriye girerdi. Girişleri gösterişsiz ve sade olurdu. 3 yıllık hizmeti süresince İsa Mesih genel olarak kalabalık insan topluluklarından uzaklaşmayı zaman zaman yeğlemişti. Şimdi ise bu hizmeti sona ererken kendisini insanlara hiç yapmadığı kadar fazla sunmaktaydı. Kendisini onlara açıkça bir kral olarak sunuyordu. İsa bunu kendisiyle ilgili peygamberlik sözlerinin gerçekleşmesi olarak yapmaktaydı. Bir eşek yavrusu sıpanın üzerine binmiş olarak Yeruşalim'e girmesi. Tanrı sözü ve isteğini yerine getirmek içindi. Yuhanna, İsa Mesih'in Yeruşalim'e bu girişiyle ilgili olarak ayrıntılı bilgi vermiyorsa da bunu Zekeriya 9. bölüm 9. ayetteki peygamberlik sözünün gerçekleşmesi olduğunu söylüyordu. Ey Siyon kızı, büyük sevinçle coş. Yeruşalim kızı, bağır. İşte kralın adildir ve kurtarıcıdır. Alçak gönüllüdür ve bir eşek üzerine, evet eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş sana geliyor. İsa burada kendisini Yeruşalim'e açıkça Mesih olarak sunuyordu. Halk onun bu iddiasına katılarak coşku sesleriyle Hozanna Rabbin adında gelen İsrail'in kralı kutlu olsun diye bağırıyorlardı. Peki İsrailliler krallarını ne yapacaklardı? Onu çarmıha gereceklerdi. Yuhanna 12. bölüm 16. ayette öğrencileri ilkin bunları anlamadılar. Ama İsa yüceltildikten sonra bu sözlerin onun hakkında yazıldığını, halkın bunları onun için yaptığını hatırladılar. Yuhanna bu sözleri yıllar sonra kayda geçirmişti ve o gün İsa'nın yaptığı bu şeyleri anlamadığını itiraf ediyordu. Belki bu olup bitenleri Yakuba, Andreas'a ve Petrus'a sormuş ama onlar anlamamışlardı. İsa'nın ölümüne katılan tek kişi Meryem'di. Diğerleri İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine kadar bunu anlayamamışlardı. İsa Mesih yüceltildikten sonra onlar bu sözlerin İsa ile ilgili olarak söylenmiş olduğunu anladılar. Yuhanna 12. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında Lazar'ı mezardan çağırıp ölümden dirilttiği sırada İsa ile birlikte bulunan kalabalık buna tanıklık etti. İsa'nın bu doğaüstü belirtiyi gerçekleştirdiğini duyan halk onu karşılamaya çıktı. Ferisler ise birbirlerine, "Görüyorsunuz, elinizden hiçbir şey gelmiyor. Bütün dünya onun peşine takıldı," dediler, diye yazıyor. Bu dinamit yüklü bir durumdu. Kalabalık insan toplulukları İsa'nın mucizeleriyle mest olmuşlardı ama İsa'dan çok İsa'nın ölümden dirilttiği Lazar'a ilgi gösteriyorlardı. Ferisler ise İsa'yı ölüme mahkum edebilecekleri bir fırsat kolluyorlardı. Yeruşalim kenti fısıh bayramı için gelen ziyaretçilerle dolup taşıyordu. İsa Mesih eğer isteseydi haça gitmeden kendi krallığını ilan edebilirdi. Buna hiçbir kimse engel olamazdı ama o çarmıha gitmeden kral olsaydı ve bugün dünya üzerinde egemenlik sürseydi bizler hala günahlarımızın içerisinde ölü bir şekilde kurtulmamış olacaktık. Ama sizi ve beni kurtarabilmek için o çarmıh ölümüne gitmek zorundaydı. Her ne kadar bu olay İsa'nın haça gerilmeden önce kısa süreli bir zaferi olarak kabul edilse de onun Yeruşalim'e girişi zaferli bir giriş değildi. İsa Mesih ileride gelecekte bir gün efendilerin efendisi ve kralların kralı olarak yeryüzüne geldiği zamanki girişi tam zaferli bir giriş olacaktır. İsa Mesih'in haçıyla ilgili olarak yapılmış tablolardan en çok beğendiğim çarmıhların üçünün de boş olduğu tablodur. Çarmıha gerilmiş olan kişilerin cesetleri aşağıya indirilmiş ve cesetler mezara konmuştur. Arka planda ise palmiye yaprakları yiyen küçük bir eşek yavrusu vardır. Bu görüntü aslında çok şey ifade etmektedir. İsa Mesih'in Yeruşalim'e görkemli girişinin özünü bu ikisi, kesilmiş bir palmiye dalı ile kuru bir haç oluşturur. Hozanna, Rabbin adında gelen İsrail'in kralı kutlu olsun diye bağıran insanlar neredeydiler? Belki bu aynı insanlar ertesi gün onu çarmıha ger diye bağıran insanlardı. Şimdi hepsi gitmişlerdi ve İsa Mesih mezarda yatıyordu. İsa kendisini açıkça Yahudilerin kralı olarak onlara takdim etmiş ama onlar onu kabul etmemişlerdi. Yuhanna 12. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında bayramda tapınmak üzere Yeruşalim'e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar Celili'nin Beytsayda kentinden olan Filipus'a gelerek Efendimiz İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Filipus gitti bunu Andreas'a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa'ya haber verdiler diye yazar. İsa burada tapınakta bulunuyordu. Tapınakta hem kadınlar için bir avlu hem de Yahudi olmayanlar için bir avlu bulunduğundan bu Yunanlılar İsa'nın bulunduğu kesime giremiyorlardı. Filipus bir Yunan adıydı ve Yunanca konuşuyor olabilirdi. Bu kişilerin doğrudan Filipus'un yanına gelmelerinin nedeni de bu olabilir. Filipus görgülü ve terbiye sahibi bir gençti ve kendisine yardım etmek için gidip Andreas'ı buldu. Birlikte bu Yunanlıları İsa'nın yanına getirmişlerdi. Ve bakın Yuhanna 12. bölüm 23 ve 24. ayetlerde neler yazıyor. İsa, insanoğlunun yüceltileceği saat geldi diye karşılık verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Rab İsa her zaman size doğrusunu söyleyeyim diyorsa orada önemli bir konuya dikkatimizi çekmek istiyor demektir. Ama her ne zaman size doğrusunu söylüyorum diyorsa orada çok ama çok önemli bir konuya dikkatimizi çekmek istiyor demektir. Yuhanna 12. bölüm 25. ayette canını seven onu yitirir. Ama bu dünyada canını gözden çıkaran onu sonsuz yaşam için koruyacaktır diyor İsa Mesih. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kimdi buradaki onlar? Herhalde hem öğrenciler hem de Yunanlılardı. Öyle görünüyor ki öğrenciler içeriye girip İsa'yı çağırmışlar. İsa da Yunanlıların bulunduğu avluya gelerek onlarla konuşmaya başlamıştı. Öyle inanıyorum ki İsa kendisiyle konuşmaya gelen insanlardan hiçbirini bir mazeret öne sürerek geri göndermemiştir. Kim onunla görüşmek, konuşmak istemişse bunu rahatça yapabilmiştir. Bu Yunanlılar İsa'yı görmeye gelmişlerdi. Çünkü İsa ile ilgili olarak çok şey duymuşlardı. Onun mucizelerini ve de özellikle Lazar'ı ölümden diriltişini duymuş olmalıydılar. İsa Mesih şimdi burada kendisiyle görüşmeye gelen Yunanlıların dikkatini kendisinin üzerine gerileceği çarmıha çekiyordu. İsa artık iyice çarmıhın gölgesine girmişti. Pek yakında çarmıha gerilerek öldürülecekti. Bu nedenle şimdi onlara saat geldi diyordu. Neyin saati gelmişti? Çekmeye geldiği elem ve sıkıntıların başlama saati gelmişti. Anımsayacaksınız, İsa Mesih hizmetinin başlarındayken annesi Meryem'e benim saatim henüz gelmedi demişti Yuhanna 2. bölüm 4. ayette. Ama işte beklenen bu saat şimdi gelip çatmıştı. İsa Mesih çarmıha gidiyordu. İsa'nın çarmıh konusundaki düşüncesi Romalıların düşüncesinden çok farklıydı. Romalılara göre çarmıh bir tür utanç, düşüklük ve rezalet aracıydı. Cellatın elinde bir tür elektrikli sandalye, gaz odası ve yağlı urgan gibiydi. İsa Mesih ölüme haç üzerindeki bu utanç verici ölüme razı olacak kadar kendisini alçaltmıştı. Peki niçin? Mesih uğrumuza lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı. Galatyalılar 3. bölüm 14. ayette çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. Daha sonra ölümün 3. gününde İsa Mesih ölüler arasından dirildi. Yücelik ve hürmet tacını giydi çünkü İbraniler 12. bölüm 2. ayette o kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Tanrı'nın yüceliği İsa Mesih'in çarmıhında görülmektedir. İsa Mesih'in kendisiyle ilgili olarak yüceltme zamanının geldiğini söylemesi bu nedenledir. Sevgili dostum, İsa sizin ve benim için haç üzerinde öldüğü zaman yücelik bulmuştur. Yine o mezardan çıktığı, ölümden dirildiği zaman yücelik bulmuştur. Merhamet, affetme ve bağışlama işte İsa'nın bu haçında bulunmaktadır. Bundan sonra Rabbimiz buğday tanesinin fiziksel anatomisini kullanarak büyük bir ruhsal ilkeyi tanıtacaktı. Bir buğday tanesi toprağın içerisinde öldüğü halde filizlenip büyüyebiliyor ve ürün verebiliyordu. Buğday tanesinin ürün verebilmesi için önce ölmesi gerekiyordu. Birçok insan İncil kayıtlarını ve İsa'nın yaşamıyla ilgili belgeleri okuyunca İsa Mesih'i öğrendiklerini ve gördüklerini zannediyorlar. İncil'i okumakla tarihte yaşamış İsa'yı görüyorlar ama onun çarmıhtaki ölümünü ve ölümden dirilişini anlamadıkça hiçbir zaman İsa'yı görmüş olmayacaklar. O bizler kurtulabilelim diye öldü. Bizler yaşayabilelim diye o kendisini ölüme teslim etti. İsa'yı haç üzerinde sizin için ölen kişi olarak görmedikçe onu asla tanımış olamazsınız. Çünkü dünyanın günahları uğruna canını veren kişi odur. Bu sözler İsa'yı görmeye gelen Yunanlılara söylenecek sözler miydi? Onlar bu sözlerin anlamını kavrayabilecekler miydi? İsa Mesih burada onlara kendisini fiziksel olarak görmelerinin ötesinde bir şeylerin daha var olduğunu söylemeye çalışıyordu. Onların anlamasını istediği önemli gerçek kendisinin öleceğiydi. İsa toprağa konulacaktı. O küçücük buğday tanesi toprağın içinde öldüğü zaman yeniden yaşam ortaya çıkabilirdi. İsa da ölecek ama sonra ölümden dirilecekti. Burada görmemiz gereken önemli nokta budur. İsa Mesih kendisini görmeye gelen Yunanlılara büyük bir gerçeği açıklıyordu. İki çeşit yaşam vardı ve bunlar burada birbiriyle karşılaşıyordu. İsa'nın can yaşamı olarak bilinen fiziksel yaşamı vardır. Bu dünyanın şeylerinden zevk alan ve duyguların isteklerini yerine getirerek tatmin olan bir yaşamdır. Canını seven onu yitirir. Burada söze edilen can, sahip olduğumuz fiziksel doğal yaşamımızdır. Bu canımızı istediğimiz kadar keyiflendirebilir, güzelleştirebilir ve dünyanın zevklerinden pay alabilmesi için her çeşit imkanı seferber edebiliriz. Bir zamanlar kiliseye gidip gelen ama sonra her çeşit tanrı ve insan yasalarını ayaklar altına alan ve günah içerisinde sarhoş bir şekilde yaşayan çok zengin bir adamın cenaze töreninde kendisinden vaaz vermesi istenilen bir İncil vaizinin verdiği güçlü, sansasyonel bir vaaz dinlemiştim. Olay Texas eyaletinin küçük ama oldukça zengin bir kasabasında olmuştu. Cenaze törenine katılmak için çok sayıda insan gelmişti. Gelenlerin çoğu da oldukça zengin kimselerdi. Bu İncil vaizi orada öyle bir şey yaptı ki ben olsaydım yapamazdım. Aslında ben de yapabilsem çok iyi olur diye düşünüyorum. Bu adam anlaşılır bir şekilde İncil'i müjdeledi. Sonra vaaz ettiği yerden inerek tabutun yanına geldi ve orada günahın insana neler yapabileceğini, insanı sonuçta nasıl cehenneme yollayabileceğini vaaz etti. İnsanlar hemen rahatsız olmaya başlamışlardı. Sonra bu adam cenaze törenine katılan insanları cesedi son kez görmeleri için tabutun yanına çağırınca onlara şöyle dedi. Bu adamın hayatı bitti. Yaşayacağı her şeyi yaşadı. Artık hiçbir şeyi yok. Tanrı'yı görmezlikten geldi ve İsa Mesih'e sırtını çevirdi. Evet, sonra bu adam kalabalığa dönerek onlara şöyle dedi. Eğer sizler de Rab İsa Mesih'e dönmezseniz sizin başınıza da bu aynı şeyler gelecektir. Sanırım bundan daha net bir mesaj olamazdı. Bazılarının hoşlarına gitmediyse de söylediği sözler tam yerinde ve İncil'e uygun sözlerdi. O genç vaizi kutluyorum. Hiçbir zaman İncil'in gerçeklerinden taviz verilmemelidir. Evet, bizler de İncil'i aynı kararlılıkta ve taviz vermeden duyurmalıyız. Çünkü bu sözleri Rabbimizin kendisi söylemiştir. Her kim canını severse onu kaybedecektir. Nasıl canını severse her şeyden fazla dünya zevklerini ve bedenin arzularını tatmin etmeyi severse, sadece dünya için yaşarsa canını o zaman kaybedecektir. Buna karşılık olarak Rab İsa şu kıyaslamada bulunuyordu. Ama bu dünyada canından nefret eden onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Bu ne demektir? Eğer bu dünyanın zevkleri ve arzuları peşinde yaşamazsanız, o zaman canınızı sonsuz yaşam için saklarsınız demektir. Ve sonsuz yaşam nereden gelir? Sonsuz yaşam toprağa düşen buğday tanesinin Rab İsa Mesih'in ölmesi ve ölümden dirilmesiyle ortaya çıkar. Canınızı ancak bu yolla kurtarabilirsiniz. Bunun başka bir yolu ve yöntemi daha yoktur.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.